Ayrım 50.
Kadın ve erkek kusursuzların cinsellikten uzak durmalarıyla Katolik rahipler ve manastır rahibelerinin süresiz cinsel oruçları arasındaki benzerlik bunun göstergelerinden biri. Sözünü ettiğimiz tensel hazlardan uzak durma düşüncesi Katarların yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan merkezdeki kusursuzlar için geçerliydi aslında. Dışarıda kalan inançlı kardeşler için böyle bir zorunluluk söz konusu değildi. Tapınak şövalyelerinde ise en üst düzeydeki üstattan yeni katılmış acemi şövalyeye dek örgüt içindeki herkes seksten uzak durarak bekaretini korumak durumundaydı. Evliyken tarikata katılanlarınsa karılarının iznini almaları ve üyelikten itibaren de cinsellikle bağlantılarını tümüyle kesmeleri gerekiyordu. Piers Paul Reid, AGE sayfa 114. Katarların vejeteryenliği binlerce yıllık eski bir gelenek uzantısında bedeni saf ve arınmış tutma kaygılarının yanı sıra temel ahlaki, etik ilkeden de kaynaklanıyordu. 1700 yıl önce Pitagoras'ın da tarikat üyelerine altını çizerek vurguladığı kan dökmek en büyük suçtur. Et ve kandan oluşan canlılar et ve kanla beslenmemelidir. Hayvan öldüren insan öldürme potansiyelini de taşır. Düşüncelerinin kökeni daha önce gördüğümüz gibi Neolitik toplumlara ait tanrıça kültüydü ve Katarlarda vejeteryanlık yalnızca kusursuzlara değil tüm inançlı kardeşlere öğütleniyordu. Tapınak şövalyeleri de ilke olarak et yeme adetinin bedeni çürüttüğü düşüncesine sahip olmakla birlikte savaşçılara güçsüz düşmemeleri için haftada 3 öğün et yeme izni vermişti. Piers Paul Reid, AGE sayfa 115. O dönemlerin Avrupa'sında et yemeyen insanın beslenmemiş sayılacağı düşüncesinin yaygınlığını ve belki daha önemlisi ete alternatif beslenme olanaklarının son derece kısıtlı olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor. Amerika'nın keşfinden önce eski dünyada bugün vejeteryan beslenmenin önemli bir parçasını oluşturan domates, biber, patates, kabak ve tatlı mısır gibi birçok bitki bilinmiyordu. Mecdelli Meryem mi, Tanrıça Mari mi? Modern dönemde Avrupa'nın dinler tarihiyle ilgili araştırma yapan kimi uzmanlar, çeşitli grupları kategorize etmeye çalışırken kullandıkları yöntem ve şemaları Katarlara da uygulamaya kalkınca, Katar Hristiyanları gibi gerçeğin oldukça uzağına düşen yanıltıcı çağrışımlara sahip bazı nitelemeler ortaya çıktı. Katar Hristiyanları gibi. Kimileri de Orta Çağ'a ilişkin dağınık anlatılardaki ayrıntıları bir araya getirerek bunlar üzerinden genellemelere varma yolunu seçtiler ve Katarların gerçek Hristiyanlar olduklarını yazdılar. Efsanelerle beslenen ve Hristiyan geleneğinin koşullayıcı etkisinden kurtulamayarak aykırı tavır almaya çalışırken bile o geleneğin arketiplerine koltuk değneği gibi yaslanan komplo teorileri üreticileri de benzer bir yol izledi. Bunlara göre İsa gerçekten yaşamış tarihi bir kişilikti. Maria Magdalena ile evlenip çocuk sahibi olmuş ve Avrupa'da gizlenmişti. Merovenj hanedanı bu soyun devamıydı ve Katarların Magdalena figürüne bunca saygı göstermelerinin ardında kutsal kana duydukları bağlılık vardı. Fantezilerden uzak durup ayağını sağlam basmak isteyenler bile Katar inancının belli temel noktalarda Katolik kilisesiyle ters düşmüş bir Hristiyanlık varyantı olduğunu düşünme eğilimini benimsediler. Çünkü ayrı ve bağımsız bir din görüntüsünü destekleyecek verilere rastlanmamıştı. Hiyerarşik bir ruhban sınıfları ve örgütlenmeleri yoktu, kiliseleri yoktu, otantikliğine güvenilir bir kutsal kitapları bulunmamıştı. Yani Katarları Yahudi, Hristiyan ve İslam dinleriyle karşılaştıracak şematik bir benzerlik gözlenmediği gibi pagan olduklarını gösterir bir ize de rastlanmamıştı. O halde bazı ilahiyatçılara göre monofizitlik, nasturilik gibi Hristiyan sapmalarıyla aynı kategori altında ele alınmalıydı. Oysa baştan beri temel ilke ve kavramlarını izleyip gördüğümüz gibi Katarlık evrene, dünyaya ve insanlığa bakışıyla açıkça Hristiyan düşüncesine baştan aşağı karşıt bir felsefe üzerine kurulmuştu. ondan çok daha eski bir geleneğin uzantısıydı ve Maria Magdalena da Mesih'ten çocuk sahibi olmuş bir faniden çok daha derin anlamlar içeriyordu Katarlar için. O, bütün insanlığın ve dünyadaki yaşamın annesiydi. Maddi değil, spiritüel bir varlığa sahipti. Monad'ın birlik hizmetindeki koruyucu ve gözetici dişil ilahi varlıktı. Yani binlerce yıl önce bilinen adıyla ana tanrıça ya da onun spiritüel bir yansıması. Maria Magdalena ya da Mecdelli Meryem'in Hristiyan öğretisindeki kimliğine baktığımızda fazlasıyla kafa karıştırıcı unsurlara rastlıyoruz. Maria ya da Mary adı İncil'de Yeni Ahit. 4 farklı kişilik için kullanılıyor. Birincisi İsa'yı dünyaya getiren Bakire Meryem. İkincisi İsa tarafından bağışlanıp tövbe eden günahkar Meryem. Luka 7:36-50. Üçüncüsü İsa'nın ölüyken dirilttiği Lazarus'un kız kardeşi Betanyalı Meryem. Luka 10:38-42 ve Yuhanna 11:1-2. Ve dördüncüsü de İsa tarafından içindeki cinlerden kurtarıldıktan sonra havarilerin arasına katılan Mecdelli Meryem. Luka 9:2-3. Bunların içinde yalnızca Bakire Meryem'in kimliği net. Diğer üç Meryem ise sürekli birbirine karıştırılıyor ve tanımlanmaları konusunda Hristiyan dünyasında çok sayıda farklı görüşün dolaştığına tanık oluyoruz. Doğudaki Ortodoks kilise Betanyalı Meryem'le günahkar Meryem'in aynı kişi olduğu açıklamasını getirirken, Mecdelli Meryem'i bunlardan ayrı tutmayı yeğledi. Katolik kilisesi ise 6. yüzyılda Papa 1. Gregory'nin İncil'deki üç Meryem'in de aynı kişi olduğu yolundaki resmi saptamasıyla kimlikleri birleştirme yolunu seçti. Daha sonraları Yuhanna İncil'inde zina yaptığı için taşlanarak öldürülecekken İsa tarafından kurtarılan ve adı zikredilmeyen bir diğer kadının da bu Meryem olduğu görüşü ağırlık kazandı. Yuhanna 8:2-11. Yani sözü edilen kadın hem günahkardı hem havari, hem Betanyalıydı hem Mecdelli, hem içinden 7 tane cin çıkarılmıştı hem de taşlanarak öldürülmek istenmişti. Bütün bu karmaşa bir yana bırakılıp İsa'nın annesinin de adının Meryem olduğu dikkate alındığında bir başka soru daha ortaya çıkıyordu. 1. yüzyılın Aramice konuşan Yahudileri arasında bu kadar yaygın ve popüler bir ad mıydı Meryem? Eldeki veriler bunun tersini gösteriyor. Hatta daha da gerilere gittiğimizde Arami dilindeki Meryem'in İbranice'deki karşılığı Miryam'ın da yaygınlık bir yana çok ender rastlanan bir ad olduğunu fark ediyoruz. İçinde binlerce ad geçen eski ahitte Miryam adına yalnızca bir kez rastlanıyor. Musa ve Harun'un kız kardeşi kimliğiyle. Sami dillerine Miryam ya da Meryem olarak ithal edilen adın orijinali olmasa bile daha eski bir örneği eski Mısır'da çoğunlukla tapınak erbabı ya da yöneticiler için kullanılan Meryamon, Amon'un sevdiği ya da daha yaygın ve genel biçimiyle kısaca Mary, sevilen. Firavun ve eşlerinin yanı sıra özellikle tapınak başrahibelerine verilen bir ünvan olarak da Mary sözcüğüne rastlıyoruz. Mary Iset ya da Mary Hathor gibi. İlginç bir biçimde Mezopotamya'nın kuzeybatısında bulunan insanlık tarihinin en eski kentlerinden biri de aynı adı taşıyor. Günümüzde Tel Hariri adıyla bilinen ve Sümer uygarlığının batı sınırındaki son kent olan Mary bu. Hem Sümer hem de Akat uygarlıkları sırasında bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Fırat kıyısındaki Mary, gücünü ve görkemini İsa'dan önce 3. bin yıl başlarında elde etmişti. Ama ilk yerleşiminin başlangıcı yaklaşık İsa'dan önce 5000'lere dek geri gidiyordu. Yani ana tanrıça kültünün bölgede altın çağını yaşadığı günlere. Mary'deki en eski buluntularda bu kültün izlerine sıkça rastlamak mümkün. Daha geç döneme ilişkin yapılar arasında en büyüğünün İştar Tapınağı olması, tanrıça inancının Sümer ve Akat dönemlerinde de varlığını koruduğunu gösteriyor. Mary adının Sümer ve Akat dillerinde ne anlama geldiğine ilişkin bir bilgi yok. Büyük olasılıkla kentin çok daha eski sakinlerinin konuştuğu bir dile aitti bu sözcük. bağımsız bir kent devletiyken fetihler ya da anlaşmalar aracılığıyla Sümer Birliği'ne dahil olmuştu ama adı çok daha eskilere dayanıyordu. Suriye ve Filistin'i içeren bölgenin bilinen en eski ve en saygın tanrıçası Anat'la bağlantılı bir ada Mari Anat. İster Mezopotamya'daki Mari kentinden, ister eski Mısır dilindeki Meri sözcüğünden kaynaklansın, Maria, Meryem adının en eski örnekleri son derece açık biçimde sevilmekle ve tanrıçayla ilgiliydi. Peki bu durumda Maria Magdalena'da Mecdil'in sevilen tanrıçası gibi bir şey mi oluyordu? Yoksa Magdalena sözcüğünün ardında da başka bir şeyler saklı olabilir miydi? Feminist yazar Barbara Walker, ikinci seçeneğin doğru olduğu görüşünde, yani Magdalena, Mecdel sözcüğü, Galile Denizi, Taberiye Gölü kıyısında bir zaman var olduğu söylenen bir balıkçı kasabasının adından değil, 1. yüzyıl başlarında Yahuda hükümdarı Herod'la evlenen bir baş rahibenin görev yaptığı ünlü bir tapınaktan geliyordu. Kraliçe Mariamne'nin yönetimindeki 3 büyük kuleye sahip görkemli Magdala'dan, Magdala'nın sözlük anlamının kule olması da bu görüşü doğruluyor. Söz konusu tapınak, üçüz tanrıça Mari Anna İştar için inşa edilmişti ve hem bu tanrıça hem de onun baş rahibeliğini yürüten kraliçe Magdalalı Mari adıyla anılıyordu. Barbara G. Walker, The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets, sayfa 565. Bir başka deyişle, Maria Magdalena, İncil'den çok daha eski belgelere ve bazı Gnostik yazmalardaki kayıtlara göre, İsa'nın mezarından kaybolup dirildiğini havarilere bildiren Mecdelli Meryem adlı yoksul köylü kızı değil, Magdala adlı tapınağın sevilen tanrıçası Maria Anna İştar'dı. Maria Magdalena kültünün çok erken bir tarihten, büyük olasılıkla Hristiyanlık öncesinden beri Güney Fransa'daki Provence'de tanındığı biliniyor. Dolayısıyla Katarlar Maria'ya saygılarını sunarken, İncil'deki Mecdelli Meryem'e değil, tarihin bilinen en eski tanrıçasına sesleniyorlardı. Tıpkı Sibyllar, Pitagoras ve diğer Fraternis grupları gibi. Baphomet'in şifreli kimliği. Papalık izniyle haklarında soruşturma açıldıktan hemen sonra tapınakçılar hakkında düzenlenen iddianamede şövalyelerin şato ve karargahlarda gizli ayinler düzenlemekle ve bu ayinlerde Baphomet adlı bir idole tapmakla suçlandıklarını görmüştük. Duruşmalar sırasında tanıklık edenlerden bazılarına göre bu idol, bütün üyelerin büyük saygı gösterdiği, üç farklı yüzü olan, kadın bedenine sahip bir insan başı biçimindeki garip bir heykeldi. Kimileri bu üç insan yüzünün her birinin üzerinde keçi ya da boğayı andıran boynuzlar bulunduğunu, dolayısıyla tapınakçıların alenen şeytana taptıklarını iddia etmekteydi. Ancak bütün bu gürültüye karşın Baphomet adının anlamını kimse bilmiyordu. Ne Engizisyon sorgucularının bir fikri vardı bu konuda ne de suçlamayı yapanların. Sözcük tanınan ve bilinen bir dile ait değilmiş gibi duruyordu ve bu nedenle hiçbirinin geçerliliği kanıtlanamayan çok sayıda farklı ve inandırıcılıktan oldukça uzak iddia atılmıştı ortaya. Bunlardan bazılarına daha önce değinmiştik. İdamlar gerçekleştirilip binlerce örgüt üyesi yakıldıktan sonra bile Baphomet adının niteliğiyle ilgili muamma varlığını korudu. Bilmecenin tam olarak çözülebilmesi için 600 yılı aşkın bir süre geçmesi gerekecekti. 1948 yılında hayvanlarını otlatırken Kumran yakınlarında bir mağaraya giren genç bir çoban, toprak kaplar içinde rulo halinde saklanmış, üzerlerinde kutsal yazmalar bulunan çok sayıda deri parçası bulup yetkililere durumu haber verdiğinde, arkeoloji dünyasının 20. yüzyıldaki en büyük buluşu da su yüzüne çıkıyordu. Kısa bir incelemeden sonra Kumran'da bulunan belgelerin 2. yüzyıla, belki de daha eskilere ait kutsal metinler olduğu anlaşıldı. İncil derlemelerinde yer almayan ama eldeki en eski İncil'in bile oldukça öncesinde bir döneme ait bu paha biçilmez belgelere uzmanlar tarafından Ölü Deniz yazmaları adı verildi. İzleyen yıllardaki araştırmalar sırasında bunların Ölüdeniz yakınlarındaki mağaralarda inzivaya çekilen, dışlanmış ve baskıya uğramış bir mezhebe ait oldukları yavaş yavaş ortaya çıktı. Ve deşifre işlemleri ilerledikçe yazmalardakilerin kasıtlı olarak kutsal kitap dışı bırakılmış metinler oldukları anlaşıldı. Ölüdeniz yazmaları üzerinde çalışan uzman bilim adamlarından biri olan Hugh Schofield, dönemin yazmanlarınca kullanılmış şifreleme yöntemleri üzerine de bilgi sahibi ve deneyimliydi. Bu sayede metinlerde yer alıp diğer uzmanlar tarafından okunamayan bazı sözcükleri çözmeyi başardı. Bunlar genellikle Atbas şifresi olarak bilinen bir yöntemle kodlanmış pasajlardı. Kabalistik grupların yazmanları, ehil olmayanların okumamalarını istedikleri kutsal belgeleri ancak kendilerinin bildiği bir kriptoya bağlı kalarak yazıya geçiriyorlardı. Genel olarak harflerin belli ilkelere göre birbirlerinin yerine kullanılması üzerine kurulu kodlama sistemleriydi bunlar. Atbas'ta aşağı yukarı İsa'dan önce 5. yüzyılın başlarından itibaren İbrani alfabesine uyarlanıp çeşitli gruplarca kullanılmış bir tür kabalistik şifreleme yöntemiydi. Oldukça basit bir temel ilkeye dayanmaktaydı. Alfabedeki ilk harfin yerine son harf, ikinci harfin yerine sondan ikinci harf, 5. harf yerine sondan 5. harf kullanılması gibi. Schofield, oldukça aşina olduğu bu yöntem sayesinde Ölüdeniz yazmalarında çözülememiş parçaları gün ışığına kavuşturmayı başarmıştı. Schofield, 60'lı yılların ortalarında Orta Çağ sapkın gruplarının tarihini, özellikle de tapınak şövalyelerini incelediği ve Baphomet adının etimolojik köklerini araştırma çabaları içine girdiğinde birden aklına bu sözcüğe Atbas şifresini uygulamak geldi. Sesli harflerin olmadığı İbrani alfabesinde Baphomet, Bet, P, Vav, Mem, Taf harfleriyle yazılıyordu. Bu harfler Atbas'taki karşılıklarıyla değiştirildiğinde ise şöyle bir dizilim çıkıyordu ortaya. Sin, Vav, P, Yud, Alef. Yani doğru okunuşuyla Sofia, Gnostiklerin bilgelikle özdeşleştirdiği tanrıça. Dr. Schofield'in buluşu kısa sürede büyük yankılar yarattı ve hemen tahmin edilebileceği gibi Ortodoks bilim adamlarının inatçı itirazlarıyla karşılaştı. Yunanca bir sözcük olan Sofia'nın İbrani alfabesi kullanılarak yazılmış olması inandırıcılık taşımıyordu bazı akademisyenlere göre. Baphomet'i oluşturan harflerin Atbas anahtarıyla açıldığında Sofia sözcüğünü ortaya çıkarması da rastlantıdan ibaretti. Aslına bakılırsa Kudüs'te görev yapmaya başladıktan sonra Gnostik grupların yüzyıllar boyu varlığını koruduğu Suriye ve Antakya gibi gizem merkezlerine sık sık yolculuklar yapan tapınakçıların bir biçimde Sofia kavramıyla tanışıp ondan etkilenmiş olmalarında şaşırtıcı hiçbir yan yok. Üstelik Baphomet'i doğrudan doğruya bilgelikle ve o bilgeliğin tanrıçası olan Sofia ile bağdaştıran Atbas şifresi dışında başka ipuçları da bulmak mümkün. Sözcüğü Baphometis olarak iki parçalı bileşik isim olarak düşündüğümüzde de karşımıza bilgelik tanrıçası Sofia çıkıyor. Bapho, vaftiz demek, Metis ise Yunan mitolojisinde Hermes'in, Merkür ve ilahi bilgiliğin tanrıçası olan dişi titanın adı. Avusturyalı oryantalist Baron Joseph von Hammer, bu durumda Baphomet'in Metis'in vaftizi olarak da deşifre edilebileceğini ve kastedilen ilahi kişiliğin Sofia olması gerektiğini, Schofield'ın Atbas deşifresinden yaklaşık 150 yıl önce söylemişti. Richard Payne Knight, Discourse on the Worship of Priapus, sayfa 202. Kısacası tıpkı Katarlar gibi tapınakçılar da birincil niteliğinin bilgelik olduğunu düşündükleri bir tanrıça kavramına fazlasıyla aşinaydılar. Zaten Baphomet'le ilgili suçlamalar sırasında tanıklar tarafından sürekli yinelenen, başında üç farklı yüzü olan ve kadın bedenine sahip idol betimlemesi de fazlasıyla üç yüzlü tanrıça Hekate'yi anımsatıyordu. İki grubun arasında maddi temellere, feodaliteye karşı burjuvazinin yanında yer alma, inanca, saflık kaygısı, derviş yaşamı ve tanrıçaya bağlılık ve siyasi eğilime, reformizm ve cumhuriyetçilik, ilk bakışta fark edilemeyen oldukça temel ortak noktalar olması, daha 14. yüzyıl başlarından itibaren farklı çevrelerce yinelenen tapınakçı Kathar ittifakının hiç de göründüğü kadar komplo teorisi olmadığını koyuyor ortaya. Ne zaman başladığı, nasıl yürütüldüğü ve ne düzeyde olduğu konusunda bir fikir yürütmek oldukça zor olsa da böylesi bir yakınlığın varlığından kuşkuya düşmek için neden yok. Arthur Gurdham, iki grup arasındaki ilişkilerin Katarlara karşı düzenlenen Haçlı seferleri sonrasında ve olasılıkla da Engizisyon döneminde yoğunlaşmış olabileceğinden söz ediyor. Tapınak şövalyelerinin büyük bir bölümü Languedoc bölgesinden seçilmişti. Albigens savaşlarının her yönüyle bittiği 13. yüzyıl ortalarında ise yeni kaydedilen şövalye sayısında ciddi bir şişkinlik ortaya çıktı. Arthur Gurdham, The Great Heresy, History and Beliefs of Cathars, aktaran Graham Hancock, Robert Boval, AGE sayfa 322. Katarlara açıkça destek çıkmamakla birlikte Haçlı ordusuna katılmayarak bu olayların dışında kalmaya çalışan tapınakçıların katliam ve engizisyon baskılarının iyice yoğunlaştığı günlerde zor durumdaki bu gruplara gizli bir şövalye dayanışması içine girmiş olmaları mümkün. Kimliği deşifre olmamış Katarların Fransa'da kuşku uyandırmadan varlıklarını gizleyebilmelerinin belki de en sağlam yolu. Yeni üye görüntüsüyle tapınak şövalyelerinin koruyucu kanatlarının altına girmekti. İşkence ve yakılma tehdidi altındaki insanlara, hele görüş ve inançlar bu denli yakın olunca, tapınakçıların en azından bir tür sığınak sağlamış olmalarını anlamak zor değil. Ama iddialar bunun çok ötelerine uzanmış durumda. Özellikle de Montségur'dan kurtulan bir avuç kusursuzun çok değerli ve gizli bir hazine ile birlikte kaleden kaçtıktan sonra şövalyelere sığınmış oldukları tezleri bizi şu anda fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Her şeyden önce şunu söylemek gerek. Eğer gerçekten bu insanlar yanlarında resmi otoritenin eline kesinlikle geçmemesi gereken değerli bir yükle birlikte sessizce oradan uzaklaşmayı başardıysa, ki böyle olduğuna dair hemen hiçbir kuşku yok, Avrupa toprakları üzerinde saklanmak üzere yanlarına gidebilecekleri tek kurum tapınak şövalyeleriydi.